Ayrım 16, sayfa 146. Kahvesini yavaş yavaş içerken bir yandan da düşünüyordu. Bilal'in kahve fincanını önünden alıp odadan çıkmasını bekledi. Sonra ağabeyine telefon etti, uzun uzun konuştular. Konuşmalarını odaya endişeli suratıyla giren Bilal böldü. Kapıda bir polis memuru vardı. Karakola çağırıyorlardı. Telefonu kapatıp fırladı. Karakola gidip ifade verdi. İfadesinde tehdit edildiğini sakladı. Yangının kontakta meydana gelen bir arızadan olduğunu tahmin ediyorlardı. Kimseden şüphelenmiyorlardı. Bürosuna dönünce tekrar çöktü telefonun başına. Akşamın geç saatlerine kadar bu işle ilgilenen bütün akrabalarıyla teker teker konuştu. Ağız birliği etmeye karar verdiler. Ayrıca bütün kardeşlerin ve yeğenlerin de onayı ile köyden ilçeye mahsul taşıyan at arabalarına ve ilçeden şehre giden kamyonlara birer koruma koyma kararı aldılar. Mallar hiçbir şekilde ihtiyaç molalarında bile başıboş ve korumasız bırakılmayacaklardı. Ertesi gün siyasi polis girdi devreye. Birkaç günü daha diken üstünde geçirdiler. Sonunda kamyon yangını dosyası bir kaza olayı olarak kapatıldı. Kontakta meydana gelen bir arızadan kamyon alev almıştı. Kasrikoğlu ailesinin ikinci kamyonları ilk yangın olayından 17 gün sonra yakıldı. Aynı gün doğu kentlerine buğday taşıyan bir başka kamyonları da freni patladığı için keskin virajlı yolda uçuruma yuvarlandı. Bu kez kamyonu kullanan sürücü de kazada öldü. Sadık Ağa'nın çiftliğinde aile bir kez daha bir araya geldiğinde herkesin görüşü değişmişti. Karşılarında kolay kolay başa çıkamayacakları bir güç vardı. Kalabalık ailenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan nakliye işine altından zor kalkılır bir darbe vurulmuştu. Bu seferki aile toplantısı yemek sofrası etrafında yapılıverecek cinsten değildi. Sadık Ağa'nın selamlık odasında toplanıldı. Herkesin yüzünden düşen bin parçaydı. İlçeden ve şehirden gelen akrabalar teker teker görüş bildirdiler. Sadık Ağa hepsini dinledi, uzun bir süre gözleri yerde düşündü, sonra ağır ağır konuştu, konuşurken sesi üzüntüsünü ele veriyordu. ''Bu parayı vereceğiz çaresiz'' dedi. ''Vermediğimiz takdirde sadece kamyonlar değil, canlar da gitmeye başlayacak. Öyle görünüyor, kamyonlarla birlikte heder olan şoförlerin vebalini de bizden sorarlar sonra.'' Ağa parasına kıyamadığı için insanlar öldü dedirtmem. Her salı günü sektirmeden arıyor Allah'ın cezaları. Bu salı onlara istedikleri cevabı vereceğim demek ki. Yazık dedi Cemal Fehmi. Yazık ki ne yazık ama yapacak başka bir şey yok gibi görünüyor. Parayı hafta sonuna kadar isterler. Toparlayabilir misiniz parayı cumaya kadar diye sordu Sadık Ağa. Toparlarız dedi Hüseyin. Bakın bir şeyi iyi belleyin. Bundan kimsenin haberi olmayacak. Şu odada bulunanların dışında kimse eşkıyaya para ödediğimizi bilmeyecek. Bu parayı verirken de bunu sadece bir kerelik yaptığınızı söyleyin. Ödeyeceğiz, el sıkışacağız, bitecek bu iş. Tamam baba, parayı tahsile kim gelecek biliyor musun? Herhalde benim büroya gelen Herifçioğlu gelir yine. Parayı örgüte teslim edeceğinden emin misiniz? Ya kendine ayırır vermezse? Olur mu canım? Niye olmasın? Vermediler der. Elinden bir makbuz alırız. İyi olur. Şu kadar parayı teslim aldım diye bir kağıt imzalatın. Yazıyı da kendi el yazısıyla yazsın. Vermediler diyecek olursa elimizde bir belge olur hiç olmazsa. Haklısın baba dedi Cemal Fehmi. Bir şey daha var. Kim verecek bu parayı onlara? Ben veririm. Olmaz. Ortaya çıkacak olursa örgüte para vermiş oluruz. Çıkmaz. Biz konuşmazsak kim bilebilir ki? Yerin kulağı vardır. Tedbirli olmak lazımdır. Ne yapalım peki? Bir şey düşünelim. Bir yol bulalım. Bir süre hiç konuşmadan oturdular. Sonra Sadık Ağa kızlara seslenin de bize mıraları hazırlasınlar, getirsinler içeri. Onları içesiye kadar bir şey gelir aklımıza elbet dedi. Hüseyin dışarı çıkıp kadınlara seslendi. Az sonra sim işlemeli, kadife elbiseler giyen kızlar tepsilerde taşıdıkları cezvelerle geldiler. Cezveleri mangallara sürüp kahveleri kabarttılar. Kulpsuz fincanlara döküp ikram ettiler erkeklere. Odaya mis gibi kakule kokusu yayıldı. Kızlar kahve servisini bitirince sessizce çekildiler. Sadık Ağa kahvesinden höpürdeterek bir büyük yudum aldı, gerisini içmedi, bıraktı fincanı yanına. Yüzünde söyleyeceğinden hoşnut olmadığını belli eden bir ifade vardı. Kısık bir sesle Cengiz'e verdirelim parayı dedi. Duyamadım baba. Sadık Ağa boğazını temizledi, tekrar konuştu. Cengiz dedim, parayı o versin. Niye Cengiz? Bir kere henüz gençtir. Ailesi, çocuk, çoluğu yoktur. Ara sıra yaramazlık yapar, kumar oynar, borca girer. Ama baba, kesme sözümü Hüseyin. Cengiz senin oğlunsa benim de torunumdur. Benden bir şeyleri sakladığınızı zannedersiniz ama ben her şeyi bilirim. Her yerde gözüm, kulağım vardır. Kocadım ama henüz bunamadım. Estağfurullah babam, o nasıl söz? Şimdi Cengiz kumar oynar dedim. Vallahi artık oynamıyor, tövbe etti. Sana sözümü kesme demedim mi? Her şerde bir hayır vardır. Zamanı gelince kumarda bile vardır hayır. Parayı Cengiz'e verdirelim ki bir gün başımız sıkışacak olursa kumar borcu varmış her gelenin, onu ödemiş deriz. Ailenin erkekleri o akşam evlerine dağılırlarken Sadık Ağa kız torunlarından birine seslendi. Canım ciğerim hediye, o güzel ellerinle bir mıra daha yap da getir dedene. Şöyle yatmadan önce huzurla içeyim kahvemi. Emrin olur dedem. Dur kız dur, kahveden vazgeçtim. Sen bana bir kadeh rakı ver, suyunu ben koyarım. Ama dede geç oldu. Oldu, saati değildir ama beni de efkar bastı kızım. Ver ki sinirlerim gevşesin. İçki kiminin sinirini alır, kimininkini büsbütün azdırır. Ben birincilerdenim. Bir kadeh atmazsam uyku tutmayacak beni bu gece. Neden dedem? Ne oldu ki? Hayırdır? Pek hayır değildir bu işler kızcağızım. Ok yaydan çıktı mıydı, nereyi vuracağı belli olmaz. Neler diyorsun dede? Bakma sen bana, yaşlılar böyle konuşur ha hediye. Sakın analarına, hele de koca ninene rakı istediğimi söyleme emi. Sen gizlice koy bardağa getir. Hediye odadan çıktıktan sonra Sadık Ağa biraz bekledi. Kızın uzaklaştığından emin olunca pencerenin önünde durdu. Yüzünü yükselmekte olan yeni aya döndü. Elleriyle böğrünü döverek yaralı bir aslan gibi kükredi. Bak şu halimi gör de acı bana yüce Allah'ın hilali. Bak eşkıya beni nasıl dize getirdi, nasıl boyun eğdirdi. Ben sana ne kusur işledim de bugünü gösterdin bana ey yüce Rabbim. Şehrin sigara dumanından göz gözü görmeyen bir bilardo salonunun helasında kargacık burgacık bir yazı ile belli miktar parayı aldığını bildiren notu yazdırdıktan sonra verdi Cengiz. Üzerinde oturduğu para dolu çantayı Parkalı gence. Parkalı paraları saydı, az önce yazdığı kağıdı imzaladı. Şimdi de sen kaç para teslim ettiğine dair bir kağıt imzalayacaksın dedi. Gerek yok dedi Cengiz. Var ki istiyorum. Kaç para verdiğini bir kağıda yazacaksın ki içinden aldım sanmasınlar. Notu benim yazdığımı nereden bilecekler? Ukalalık etme, yaz sen. Yazmazsam ne olacak? Yarın bir kamyonunuz daha yanar. Cebinden çıkardığı dörde katlanmış dosya kağıdını musluğun kenarına koydu, kalemi uzattı. İçeri biri girecek olursa kimse girmeyecek. Kapıda arkadaşlar var. Bütün geceyi kenefte mi geçireceğiz? Hadsene ulan, çabuk ol dedim sana. Bok herif dedi Cengiz dişlerinin arasından. Kağıda verdiği miktarı yazdı, tarih ve imza attı. Haydi çek arabanı şimdi. Cengiz herifin suratının ortasına bir yumruk indirmemek için zor tuttu kendini. Kapıyı çarpıp çıktı, bilardo salonundaki sigara dumanından oluşmuş bulutun içinden geçip sokağa attı kendini. Bir taksi çevirdi, evine gitti, babasına telefon açtı. Tamam baba dedi, kazasız belasız oldu bitti iş. Amcamlara, dedeme haber verebilirsin. Bahar yeni yeni uyanıyordu Anadolu'da. Cemreler çoktan düşmüştü. Yamaçlar katır tırnaklarıyla sapsarıya boyanmış, çayırlarda papatyalar, gelincikler, mineler açmıştı. Doğa yedi rengin her tonuyla bezenmiş, ağaçlar çiçeğe durmuş, koyunlar kuzulamıştı. Kasrikoğlu çiftliğinde mutlu bir telaş vardı. Sadık Ağa'nın en küçük kızından olan torunu Hediye'yi gelin ediyorlardı. Düğün çiftliğin ön bahçesinde yapılacak, konukların bir kısmı da çiftlikte yatıya kalacaktı. Bu nedenle evlerin arkalarındaki avlulara serilen yaygılara tünemiş halaçlar, şiltelerin, yorganların başına çökmüş harıl harıl pamuk yayılıyorlar. Kızlar taşları, tahtaları siliyor, kadınlar incecik hamurlar açıyorlardı. Telefon sesini oldum olası sevmezdi Sadık'a. Selamlıkta çalışma masasının üzerinde hesaplarıyla meşgulken acı acı çalan telefonu hemen uzanıp açtı. Alo dedi. Baba baba haberler fena. Cengiz'i götürdüler bu sabah. Hüseyin'in sesi titriyordu. Nereye götürdüler? Kim götürdü? Asker. Nereye götürdüğünü bilmiyorum. Neden? Örgüte para verdiği için. Hani hiç kimse bilmiyordu bunu? Hani hiç kimseye söylenmeyecekti? Hangi namussuz öttü? Hangi ırz düşmanı pezevenk? Hangi? Dur baba dur, laf bizden çıkmış değil. Parayı alan herif ötmüş. Nereden biliyorsun? Polis söyledi. Kumar borcuydu demediniz mi? Dedik, Cengiz 3 gündür gözaltındaydı zaten baba. Bana şimdi mi söylüyorsun, aklın neredeydi? Üzülmeyesin diye sana hemen haber vermek istemedik. Hallederiz sanıyordum. Polis soruşturmasını yapıp saldı. Evine dönmüştü. Sonra bir araç dolusu asker gelmiş. Evde ve iş yerinde arama yapmışlar. Evi de büroyu da talan etmişler. Bir şey bulamamışlar. Zaten ne vardı ki bulunacak? Oğlanı alıp gitmişler. Bana komşuları haber verdiler de öyle öğrendim. Polise de askere de doğruyu anlatın Hüseyin dedi Sadık Ağa. Ne olduysa nasıl olduysa söyleyin hepsini. Yakılan kamyonları, uçuruma düşeni, tehdit mektuplarını, hepsini. Niye zamanında bize haber vermediniz demezler mi? Derler, anlatırsınız, kurtarın çocuğu. Telefonu kapatınca eli sol göğsünün üzerinde masanın üzerine devrildi kaldı Sadık Ağa. Yaktım seni Cengiz dedi. Zar zor duyulur bir sesle. Yaktım seni oğlum. Ben yaktım seni. Cengiz kapatıldığı hücrede yer tahtaların üzerinde uyandı. Önce kötü bir rüya gördüğünü zannedip yeniden sımsıkı yumdu gözlerini. Tekrar açtığında bunun bir kabus değil gerçek olduğunun bilincindeydi artık. Bulunduğu daracık odada tek bir sandalye vardı. Yattığı yerden doğrulmaya çalıştı. Sırtı, beli, kolları, bacakları her tarafı tutulmuştu. Zorlukla kalktı, odadaki yegane iskemleye oturdu. Bir gece önce bir cipe bindirilip, merkez komutanlığının olduğu şehre getirilmiş ve onu bu odaya sokan askere teslim edilmişti. Saatine baktı, 7:03 geçiyordu. Etrafına bakınarak ihtiyaç giderebileceği bir yere açılacak bir kapı arandı. Tek bir kapı vardı, o da koridora açılıyordu. Kapıyı açmaya çalıştı, kilitliydi. Eliyle vurmaya başladı, az sonra açıldı kapı. Ne var ulan dedi kafasını içeri uzatan bir asker. Helaya gitmem lazım, yürü. Asker önde, o arkada, uzun koridorda yürüyüp bir kat aşağı indiler. Er sol tarafta bir kapıyı işaret ederek elini çabuk tut dedi. İşi bitince er önde, o arkada küçük odaya geri döndüler. Ben ne kadar kalırım burada kardeş? Nereden kardeşin oluyorum? Ben vatan haini değilim. Ben de değilim. Değilsen burada işin ne? Bir yanlış anlamı oldu. Yok be. Vallahi iki gözüm önüme aksın. Akar inşallah. Kardeşim şey, reis ne kadar daha... Bilmiyorum lan, otur işte burada. Haline de şükret. Er kapıyı üzerine çekip çıktı. Cengiz yere oturdu, başını kollarına, kollarını da sandalyeye dayayıp uyumaya çalıştı. Yorgunluktan bir ara içi geçti, kapının açıldığını duymadı ama birinin postalıyla kendini dürtelediğini hissedince sıçrayarak uyandı. Bir el, er, elinde bir tas çorba ve bir dilim ekmekle başında dikiliyordu. Hemen ayağa fırladı. "Sağ ol kardeşim," dedi. "Beni ne zaman çıkartırlar acaba buradan?" "Tüh," dedi içinden yine. "Kardeşim," dedim. Allah'tan bu seferki askerden fırça yemedi. Sorgun yapıldıktan sonra. "Sorgum ne zaman yapılır? Onu ben bilemem. Çorbayı bitirince kapıyı tıklat, çıktı gitti." Cengiz çorba tasını iskemlenin üzerine koydu, yere oturdu. Ekmekten bir parça koparıp ağzına aldı. Taş gibiydi ekmek. Açlıktan gözü kararmasına rağmen çiğneyip yutamadı. Ekmeği çorbanın içine doğradı, bir kaşık aldı, zor yuttu. Çorba bulaşık suyu gibi bir şeydi, soğumuştu. Karnının gurultusunu bastırmak için çorbanın içinde yüzen yumuşamış ekmekleri yemeye çalıştı. Soruşturma için güçlü olmalıydı. Yüreğinde bir umut vardı şimdi. Soruşturmada masum olduğu anlaşılınca bırakırlardı onu. Karakolda kumar borcu numarasını kimse yutmamıştı. Demek ki gerçeği söylemenin vakti gelmişti. Zaten cipten indirilip askerlerin arasında merkez binasına yürütülürken babasını görür gibi olmuştu. Etraftaki karabalığın içinde babası dudaklarıyla "anlat, anlat" diye işaret ediyor gibi gelmişti ona. Sonra daracık odada sabahlarken gördüğünün bir hayal olduğunu düşünmüştü. Yoksa bir rüya mı görmüştü? Yok, hayır, olamaz. Babasını gördüğünü ve hatta duyduğunu zannettiğinde daha da bu odaya takılmamış ve uyuyakalmamıştı ki rüya görmüş olsun. Babası ona işaret ediyordu. Yok, mümkün değildi onu görmüş olması. Bu ancak bir rüya olabilirdi. Hayal ve gerçek birbirine karışıyordu. Kafası karmakarışıktı. "Allah'ım aklımı koru," diye dua etti içinden. Tekrar sorguya çekildiğinde ne söyleyeceğine karar vermeliydi. Cengiz içinde ekmek lokmaları yüzen tası yere bırakıp kapıyı tıklamaya gitti. Ama bu kez kimse gelip açmadı kapıyı. İskemleye oturup başına bunların neden geldiğini düşünmeye başladı. Hiçbir siyasi görüşü olmayan, hiçbir partiye, derneğe, örgüte üyeliği bulunmayan, siyasetten nefret eden, ara sıra poker oynamaktan başka zaafı bulunmayan, kendi halinde genç bir adamın başına nereden bulaşmıştı bu bela? Sıkıntıyla elini cebine attı, oh, sigara paketi hala cebindeydi. Telaştan, şaşkınlıktan daha önce akıl edememişti ceplerini karıştırmayı. Paketi çıkartırken içinden çakmağa düştü. Ne iyi bir alışkanlıktı çakmağını sigara paketinin içinde bulundurmak. Bir sigara yaktı, derin derin içine çekti ilk nefesi. "Bu da geçer," dedi sigaranın verdiği keyifle. "Bu da geçer, aldırma gönül aldırma." Bayat ekmekleri soğuk tarhana çorbalarına ya da bol sulu nohut yemeğine doğrayarak doymaya çalıştığı iki uzun günün sonunda sigarası da tükenmişti, moraldi. Üçüncü gün sorguya alındı. "Anlat bakalım Kasrikoğlu," dedi üniformalı bir adam. "Neyi efendim?" "Örgütle ilişkini." "Örgütle hiçbir ilişkim yok." "Olmadığı için mi para verdin?" "Örgütle hiçbir ilişkim yok." "Bak oğlum Cengiz, sana bir tavsiyem var. Kendi iyiliğin için doğru konuş. Bize her şeyi anlatırsan işimizi kolaylaştırırsın. Sorgunun sonunda çıkar gidersin. Bizi aptal yerine koyacak olursan, estağfurullah paşam, ben paşa değilim, komutanım. Bak oğlum Cengiz, burada soruşturmadasın. Biz seni soruştururuz ama kimse bizi soruşturamaz. Ne dediğimi anladın mı?" "Anladım efendim." "Anladığına emin misin?" "Eminim efendim." "İyi o halde, paşa paşa cevap ver sorduklarıma ve sakın yalan yoluna sapma. Yalan söylersen, bildiklerini saklarsan biz bunu hemen öğreniriz. Öğrenince de gerekeni yaparız." "Yalan söylemem efendim." "Niye örgütle alakam yok diyorsun o halde?" "Yok da ondan. Müsaade ederseniz anlatayım."